Ayrım 23. Faber patlama sesini duymuştu. Telsizde aradı, frekansı bulmuş, düğmeyi vericiye çevirmiş ve mikrofonu eline almıştı. Gürültü geldiğinde konuşmaya başlamak üzereydi. Patlamadan sonra hemen kadranların üzerindeki ışıklar sönmüş, telsiz susmuştu. Faber'ın yüzü öfkeden mosmor oldu. Lucy evin bütün elektriğine kısa devre yaparak kesmişti. Faber onun böylesine akıllı olabileceğini hiç düşünememişti. Lucy'yi daha önce öldürmesi gerekirdi. Nesi vardı? Bu kadınla karşılaşıncaya kadar hiçbir konuda duraksamamış, kararsızlık göstermemişti. Tüfeklerden birini alıp aşağı indi. Çocuk ağlıyordu. Lucy mutfak kapısının eşiğinde yatıyordu. Faber altında sandalyenin durduğu boş elektrik duyunu bir bakışta gördü. Kaşlarını hayretle çattı. Lucy çıplak eliyle elektriğe kısa devre yaptırmıştı. Faber, tanrım dedi. Lucy'nin gözleri açıldı. Ağrımadık yeri yok gibiydi. Henry elinde silahla tepesinde duruyordu. Neden elini kullandın diye sordu. Neden tornavida kullanmadın?
Lucy, tornavida ile yapılabileceğini bilmiyordum dedi.
Faber başını inanmazlıkla salladı. Gerçekten insanı şaşırtan bir kadınsın sen. Silahını doğrultup Lucy'ye nişan aldı. Sonra tekrar indirdi. Tanrı cezanı versin. Faber bakışları pencereye gidince irkildi. ''Onu gördün'' dedi. Lucy başıyla onayladı. Faber bir an hareketsiz durduktan sonra kapıya gitti. Çivili olduğunu görünce pencere camını tüfeğin dipçiğiyle kırıp dışarı çıktı. Lucy sendeleyerek ayağa kalktı. Joe kollarıyla onun bacaklarına sarıldı. Lucy onu kucağına alamayacak kadar bitkindi. Pencereye yaklaşıp baktı. Henry tepeye doğru koşuyordu. Denizaltı hala orada, sahilden yarım mil kadar uzaktaydı. Henry uçurumun kenarına ulaşıp sürünerek inmeye başladı. Denizaltıya kadar yüzmeyi deneyecekti. Lucy onu durdurmalıydı. ''Güzel Tanrım, yeter artık'' diye dua etti. Pencereden dışarı çıktı. Joe'nun ağlamasını, bağırmasını duymazlıktan geldi. Henry'nin peşinden koşmaya başladı. Uçurumun kenarına gelince yüzüstü yatıp uzandı, aşağı baktı. Henry kendisiyle deniz arasındaki yarı yoldaydı. Başını kaldırıp yukarı baktı. Lucy'yi görünce bir an hareketsiz kaldı. Sonra daha hızlı, tehlikeli olabilecek kadar hızlı hareket etmeye başladı. Lucy'nin ilk aklına gelen şey Henry'nin peşinden aşağı inmek oldu. Ama sonra ne yapacaktı? Henry'yi yakalasa bile onu durduramazdı ki. Altındaki toprak hafifçe oynadı gibi oldu. Lucy korkarak geri çekildi. Toprağın kopup onu aşağı fırlatacağını sanmıştı. Bu ona bir fikir verdi. İki yumruğuyla sert taşlı toprağa vurmaya başladı. Toprak biraz daha sarsıldı. Bir çatlak belirdi. Lucy bir elini uçurumun kenarına uzatıp öteki elini çatlağın içine soktu. Şimdi elinde karpuz büyüklüğünde kireçli bir toprak parçası vardı. Kenardan bakıp Henry'nin yerini ayarladı. Dikkatle nişan alıp taşlı toprağa bıraktı. Taş çok ağır, yavaş düşüyor gibiydi. Henry taşın geldiğini görüp bir koluyla başını örttü. Sanki taş hedefini şaşıracak gibi görünüyordu. Taş Henry'nin başının birkaç santim uzağından geçip sol omzuna çarptı. Uçuruma sol eliyle tutunuyordu. Eli yerinden kayar gibi oldu. Sağ eli, yaralı eli bir yere tutunmak için uzandı. Sonra vücudunun üst bölümü arkaya doğru eğildi sanki. Kolları boşlukta yel değirmeni gibi dönerken ayakları uçurumdaki dar çıkıntıdan kurtuldu. Henry birden boşlukta kalıp sallandı. Sonunda bir taş parçası gibi aşağıdaki kayalıkların üzerine düştü. Hiç sesi çıkmamıştı. Suyun üstüne doğru uzanan düz çıkıntının üzerine düşmüştü. Vücudunun kayaya vurunca çıkardığı ses mide bulandırıcıydı. Orada kırık bir bebek gibi kolları iki yana açık, başı acayip bir biçim almış bir halde öylece kaldı. Henry'nin içinden taşların üzerine pis bir şey yayıldı. Lucy başını çevirdi. Onu öldürmüştü. Sonra her şey birden oldu. Gökyüzünden uğultulu bir ses geldi. Kanatlarındaki Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin işareti olan üç uçak bulutların içinden çıkıp silahlarını denizaltıya yönelterek pike yaptılar. Dört denizci eve doğru koşar adım gidiyorlardı. İçlerinden biri sol sağ sol sağ sol sağ diye komut veriyordu. Bir başka uçak denize iniş yaptı. Suya indirilen bir sandala can yeleği takmış bir adam binip adaya doğru kürek çekmeye başladı. Küçük bir gemi koyun burnunu dönüp denizaltıya doğru saldırgan bir biçimde ilerledi. Denizaltı suya daldı. Sandal aşağıda koya girdi. İçinden inen adam gelip Henry'nin cesedini inceledi. Lucy'nin sahil korumaya ait olduğunu bildiği bir muhrip göründü. Denizcilerden biri yanına yaklaşıp, "İyi misin bebek?" diye sordu. "Yalnız evde anne diye ağlayan bir kız çocuğu var da." "Oğlan o," dedi Lucy, "saçlarını kesmem gerek." Ve hiçbir neden olmadığı halde gülümsedi. Blocks botu kayalığın eteğindeki cesede doğru götürdü. Bot kayalara çarptı. Blocks inip düz kayalığa tırmandı, cesede baktı. Dee nadeldi. Kayalığa çarptığında başı cam bir küre gibi dağılmıştı. Daha yakından bakınca onun düşmezden önce yaralanmış olduğunu gördü. Sağ elinin parmakları kesilmişti. Ayak bileğinde de bir acayiplik vardı. Blocks cesedi aradı. Şiş tahmin ettiği yerde duruyordu. Kılıfıyla sol kolun üst tarafına yerleştirilmişti. Pahalı olduğu belli, kan lekeleri içindeki ceketin iç cebine baktı. Bir cüzdan, belgeler, para ve içinde 35 milimetrelik 24 fotoğrafın negatiflerinin bulunduğu bir teneke kutu buldu. Bunları giderek güçlenen ışığa doğru tuttu. Faber'ın Portekiz elçiliğine yolladığı resimlerin negatifleriydi. Uçurumun tepesindeki denizciler aşağıya bir ip sarkıttılar. Blocks Faber'ın eşyalarını kendi cebine koyduktan sonra cesedi ipe bağladı. Denizciler bunu çektikten sonra ipi Blocks için yeniden uzattılar. Yukarıya çıktığında denizcilerden biri, "Adamın beynini kayalığın üzerinde bıraktınız," dedi. "Ama boş verin." Üsteğmen kendini tanıttı. Birlikte tepedeki küçük eve doğru yürüdüler. "Kanıtlara zarar vermeyelim diye bir şeye dokunmadık," dedi Üsteğmen. "Blocks, bu konuda hiç kaygılanmayın," dedi. "Nasılsa dava açılmayacak." Eve kırık mutfak penceresinden girmek zorunda kaldılar. Kadın kucağında çocukla mutfak masasında oturuyordu. Blocks ona gülümsedi. Aklına söyleyecek hiçbir şey gelmiyordu. Bakışlarını hemen küçük evin içinde dolaştırdı. Burası bir savaş alanına dönmüştü. Çivilenmiş pencereleri, tahta çakılmış kapıları, yangından arta kalanları, boğazı kesilmiş köpeği, iki silahı, kırık merdiven trabzanını ve pencere pervazındaki kesik iki parmağın yanına saplı duran baltayı gördü. Ve de düşündü, nasıl bir kadın bu? Denizcileri hemen işe saldı. Birisi evi düzene sokacak, ikincisi pencere ve kapılardaki çivileri sökecek, üçüncüsü lambayı onaracak, dördüncüsü de çay yapacaktı. Kadının önüne oturup ona baktı. Sırtında vücuduna hiç uymayan erkeksi giysiler vardı. Saçları ıslak, yüzü kir içindeydi. Bütün bunlara karşın oval yüzündeki amber rengi gözleriyle dikkati çekecek kadar güzeldi. Blocks çocuğa gülümseyip kadınla yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. "Yaptığınız şey savaş için son derece önemli bir şeydi," dedi. "Bir gün bunun ne kadar önemli olduğunu size anlatırım. Ama şimdi size yalnızca iki soru soracağım, tamam mı?" Kadının gözleri üzerine dikildi, sonra başını sallayarak onayladı. "Faber denilen adam denizaltıyla temasa geçebildi mi? Telsizi kullanabildi mi?" Kadın yüzüne boş boş baktı. Blocks pantolonunun cebinde bir şeker buldu. "Küçüğe bir şeker verebilir miyim?" diye sordu. Karnı acıkmış gibi de. "Teşekkür ederim," dedi kadın. "Şimdi, Faber denizaltıyla temasa geçebildi mi?" "Adı Henry Baker'dı." "Ya, evet. Temasa geçti mi?"
"Hayır, elektriğe kısa devre yaptırdım."
"Harika," dedi Blocks. "Nasıl yaptınız?" Lucy tepelerindeki boş lamba duyunu işaret etti. "Tornavidayla mı?"
"Hayır," dedi Lucy alçak sesle. "O kadar akıllı değilim. Parmaklarımla."
Blok şöyle bir silkelendi. Kadına dehşetle baktı. İnsanın parmaklarını bile bile. Korkunç bir şeydi bu. Düşünceyi hemen aklından çıkardı. "Evet, sizce denizaltıdan biri onun uçurumdan aşağı indiğini görmüş müdür?" Genç kadının yüzünden düşünmek için nasıl çaba harcadığı belli oluyordu. Denizaltının kapağından dışarı kimse çıkmadı. Periskopla görebilirler mi? Blocks kesin bir sesle, "Hayır," dedi, "bu iyi haber. Demek ki Faber'ın yakalandığından haberleri yok ve de zararsız hale getirildiğinden. Her neyse," konuyu hemen değiştirdi. "Başınızdan cephedeki bir erkeğin başından geçebilecek kadar çok şey geçti. Acı çektiniz. Sizi ve çocuğu hastaneye yatıracağız."
"Evet."
Blocks üsteğmene döndü. "Burada taşıt gibi bir şey var mı?" "Evet, şu ağaçların orada bir cip var." "Güzel. Bu iki kişiyi iskeleye indirip teknenize bindirebilir misiniz?"
"Elbette."
"Onlara iyi bakın."
"Elbette."
Blok yeniden kadına döndü. Ona karşı içinden olağanüstü bir şefkat ve hayranlık duyuyordu. Genç kadın şimdi çaresiz, zayıf görünüyordu. Ama Blok onun güzel olduğu kadar cesur ve güçlü olduğunu da biliyordu. İçinden gelerek kadının elini tuttu. Hastanede bir iki gün kaldıktan sonra kendinizi korkunç derecede karamsar hissetmeye başlayacaksınız. Bu iyileştiğinizi gösterir. Ben uzakta olmayacağım. Doktorlar bana bilgi verecekler. Sizinle biraz daha konuşmam gerekebilir. Ama siz tümüyle iyileştikten sonra, tamam mı? Sonunda kadın ona gülümsedi. Bu gülümseme Blok'sa bir ateşin sıcaklığı gibi geldi.
Çok iyisiniz.
Genç kadın çocuğu kucağında kalktı. Evden çıktı. İyi mi diye Blok kendi kendine mırıldandı. Tanrım, ne biçim kadın bu? Yukarı telsize çıkıp Kraliyet Gözlem Birliği'nin frekansını buldu. Fırtına Adası arıyor, tamam. Konuşun Fırtına Adası. Beni Londra'ya bağlayın. Bekleyin. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra bildik bir ses konuştu. Godliman. Percy, biz kaçakçıyı yakaladık, ölmüş.
Harika, harika. Godliman'ın sesi zafer doluydu. Ortağıyla temas kurabilmiş mi?
Kesinlikle kuramamış.
Aferin, aferin.
Beni tebrik etme Percy. Buraya geldiğimde her şey olup bitmişti. Bana yapacak bir şey kalmamıştı.
O halde kaçakçıyı kim öldürdü?
Kadın.
Sahi mi, nasıl biri bu kadın?
Blok gülümsedi.
Bir kahraman Percy.
Godliman bir kahkaha attı.
Sanırım ne demek istediğini biliyorum.
38. kısım. Hitler görünümü olduğu gibi içine alan pencerenin önünde durmuş dağlara bakıyordu. Güvercin grisi üniformasını giymişti. Yorgun ve karamsar bir hali vardı. Gece doktorunu çağırtmıştı. Amiral Puttkamer selam verip günaydın Führerim dedi. Hitler dönüp dikkatle yaverine baktı. Hitler'in boncuk gibi gözleri onun hep sinirini bozardı. Hitler Dina Adeli denizaltı almış mı diye sordu.
Hayır, randevu yerinde bir sorun çıkmış. İngiliz polisi bir kaçakçıyı izliyormuş. Zaten Dina Adel de orada değilmiş. Birkaç dakika önce bir telsiz mesajı geldi ondan. Hitler'e bir kağıt uzattı.
Hitler kağıdı alıp gözlüklerini taktıktan sonra okumaya başladı.
Verdiğiniz randevu yeri güvensiz, orospu çocukları. Yaralıyım. Sol elimle mesaj veriyorum. 1. Birleşmiş Devletler Ordu Grubu Patton emrinde Doğu Anglia'da toplandı. Savaş düzeni şöyle: 21 piyade tümeni, 5 zırhlı tümen, yaklaşık 5000 uçağa ek olarak Wash'ta çıkartma gemisi Fusak 15 Haziran'da kaleye çıkartma yapacak. Willy'e saygılar.
Hitler kağıdı geri Puttkamer'e uzatarak içini çekti.
Demek ki kaleye çıkartma yapacaklar dedi.
Yaver, bu adamın mesajına güvenebilir miyiz diye sordu.
Kesinlikle.
Hitler döndü. Odanın karşı tarafındaki bir sandalyeye oturdu. Hareketleri ağır, katıydı. Istırabı var gibiydi.
Kendisi sadık bir Almandır. Ailesini tanırım.
Ama ön sezileriniz?
Ah, bu adamın raporuna güvendiğimi söyledim. Güveneceğim de.
Yaver artık gitmesi için eliyle işaret verdi.
Rommel'le Rundstedt'e panzerleri alamayacaklarını haber ver. O tanrının cezası doktoru da buraya yolla.
Puttkamer selam verip emirlerini yerine getirmek için dışarı çıktı. Son Söz. 39. Kısım. Almanya 1970 Dünya Futbol Kupası çeyrek finallerinde İngiltere'yi yendiğinde dede öfkesinden aklını kaçıracak hallere geldi. Renkli televizyonun başına oturmuş, sakallarının içinden ekrana mırıl mırıl bir şeyler söylüyordu.
Kurnazlık diyordu şimdi oturmuş maçın eleştirisini yapan uzmanlara. Kurnazlık ve sinsilik. Almanları ancak böyle yenebilirsiniz.
Artık torunları gelinceye dek yatışmazdı. Joe'nun beyaz Jaguar'ı 3 yatak odalı mütevazi evin kapısına yanaştı. Küçük David dedesinin kucağına oturup onun sakalını çekiştirmek için içeri koştu. Ailenin geri kalan fertleri onu daha ağır adımlarla izlediler. David'in küçük kız kardeşi Rebecca, peşinden Joe'nun karısı Anne, sonra Joe'nun kendisi süet ceketi içindeki hali vakti yerinde görünümüyle eve girdiler.
Joe, maçı seyrettin mi baba diye sordu.
Berbattı dedi dede, berbat oynadık, döküldük adeta.
Emekli olduğundan beri spora merak salmıştı. Artık kendine ayıracak kadar boş zamanı vardı. Joe bıyığını kaşıdı.
Almanlar daha iyi oynadı dedi. İyi futbol oynuyorlar. Her zaman kazanamayız ki.
Bana kana susamış Almanlardan söz etme dedi dede.
Joe gülümsedi. Almanya ile bir aile iş yapıyorum ben. Mutfaktan büyük annenin sesi geldi. Yine başlatma Joe. Büyük anne artık kulakları ağır duyuyormuş gibi davranırdı ama pek kaçırdığı bir şey de olmazdı.
Biliyorum dedi dede, bağışla ve unut. Tanrı'nın cezası, Audi ile dolaşıp keyfine bak.
İyi arabalardır. Dede kurnazlık ve sinsilik diye yineledi. Almanları ancak bu yolla yenebilirsin.
Kucağında oturan aslında öz torunu olmayan torunuyla konuşuyordu. Çünkü Joe onun öz oğlu değildi.
Savaşta onları bu yolla yendik David, tuzağa düşürdük.
Nasıl tuzağa düşürdünüz diye sordu David. Sesinde tarihi atalarının yaptığı inancının gizli olduğu belliydi. Bütün çocuklar böyle sanırlardı.
Bak şöyle yaptık, onları şaşırttık.
Şimdi dedenin sesi sanki bir sır veriyormuş gibi alçalmıştı.
Kaleye saldıracağımıza onları inandırdık.
Orası Fransa'da, Almanya'da değil.
Haklısın ama o sırada Almanlar Fransa'nın her yerine yayılmışlardı. Fransızlar kendilerini bizim kendimizi savunduğumuz gibi iyi savunamamışlardı.
Joe, bunda bir ada olmamızın hiçbir önemi yok elbette dedi.
And şiş diyerek onu susturdu. Bırak da dede savaş hikayelerini anlatsın.
Her neyse diye dede anlatmasını sürdürdü. Onlar kaleye saldıracağımızı sandılar. Buna inandırdık Almanları. Bu yüzden bütün askerlerini ve tanklarını kaleye yığdılar.
Fransa'yı belirlemek için bir yastık kullandı. Almanlar için bir kül tablası, müttefikler için de bir çakı.
Ama biz Normandiya'ya saldırdık. Orada yaşlı Rommel ve birkaç uyduruk toptan başka bir şey yoktu. Kurnazlık ve sinsilik, anladın mı?
David, peki Almanlar tuzağı anlayamadılar mı diye sordu.
Neredeyse anlıyorlardı. Aslında casuslarından biri anladı da bunu herkes bilmez ama ben biliyorum. Çünkü savaş sırasında görevim casus avıydı.
O casusa ne oldu?
Gerçeği haber veremeden öldürdük onu.
Onu sen mi öldürdün dede?
Hayır, büyük annen öldürdü.
David'in gözleri kocaman kocaman oldu.
Büyük annem mi öldürdü?
Büyük anne elinde çay demliğiyle içeri girdi.
Fred Blocks, çocukları korkutuyor musun yine? Neden bilmeyeceklermiş diye atıldı. Biliyorsun büyük annenin bir madalyası var. Madalyayı nerede sakladığını bana söylemiyor. Çünkü onu her önüme gelene göstermemi istemiyordu ondan.
Büyük anne fincanlara çay koyuyordu.
Çok eskiden oldu hepsi. Unutulsa daha iyi olur. Aynen Joe'nun dediği gibi.
Zaten madalyanın da bir yararı dokunmadı ya. Dedeye çayını uzattı. Dede onun kolunu tutup bırakmadı.
Bir iyiliği dokundu dedi. Şimdi sesi birden yumuşamış. O yaşlılara özgü sertliği yitmişti. Bir kahramanla tanışıp onunla evlendim.
Dede ile büyük anne bir an birbirlerine baktılar. Büyük annenin o güzelim kızıl saçları aklaşmıştı şimdi. Ensesinde topuz halinde toplamıştı saçlarını. Eskisinden şişmandı artık. Yıllardan beri son modaya uygun, gösterişli giyindikten sonra şimdi modaya uygun bir vücuda sahip olmadığından bu zevkini terk etmişti. Ama gözleri yine aynıydı. Kocaman kocaman amber rengi ve olağanüstü güzel gözlerdi bunlar. Şimdi bu gözler dedeye bakıyor ve ikisi de her şeyin nasıl olduğunu daha dünmüş gibi anımsıyorlardı. Sonra David dedesinin kucağından yere atladı. Çay fincanını devirdi ve de büyü bozuldu.
Kitabın sonu. 15 Temmuz 2010. Sayfa 396.